son devre toplantısını değerlendirmeye çalışacağız. Aslına bakarsanız sadece bir toplantıyı değil, Osmanlı coğrafyası içinde meclis kavramını konuşacağız. Çok da sanki yan yana gelmeyecekmiş iki kavrammış gibi düşünülüyor. Bir anda bir padişah, bir otorite, o otoritenin hükmettiği geniş topraklar, diğer tarafta meclis, onun aldığı kararlar, halkın iradesi. Ne kadar örtüşüyor Osmanlı coğrafyası için?
Evet, meclis umumi bir mefhumdur, umumi bir manası var. Yani her şeye kullanılabiliyor. 3-5 kişi otursa bir sohbet etse buna da meclis deniyor. Kanun çıkarmak için toplanan uzva da meclis deniyor. Vilayetlerde veya belediyelerde toplanıp oranın işlerini görüşen yere de meclis deniyor. Bir hususi mali işi veya başka bir şeyi görüşmek için toplanan yere de meclis deniyor. Meclis culustan gelir, oturulan yer demek, oturma yeri, oturum diyorlar şimdi. Fakat manası kullanıldığı yere göre değişiyor. Kastedilen manada meclis, ki bugün meclisi mebusan deseniz bile çok kişiye bir şey tedavi ettirmez, çağrıştırmaz. Çünkü bugün Büyük Millet Meclisi deniyor. Meclisi mebusan, mebuslar meclisi demek. Hı. Osmanlı Devleti zamanında halktan seçilen milletvekillerinin toplanıp kanun yaptığı ve hükümeti kontrol ettiği meclise, yani parlamentoya verilen, hı, isimdir. 1920'de kurulan Ankara'daki meclis, İstanbul'daki meclisten ayrı bir müessese olduğunu göstermek için Büyük Millet Meclisi adını almıştı.
Bir kavram karmaşasına, evet, yol açmamak için.
Sonra
aslında
da o isim anayasal bir ıstılah, tabir, terminoloji olarak devam etti günümüze. Şimdi o zaman meclisin insanda ilk hatıra getirdiği mana üzerine duralım. Meclis, yani yöneticilere, yöneticilerin salahiyetlerini tahdit eden bir uzuv, bir organ. İslam kültüründe meclis var. Hazreti Peygamber'e yapacağın işlerde teşebbüse geçmeden önce arkadaşlarınla istişarede bulun. Onlara danış, meşveret et. Ondan sonra karar ver ve bu kararından dönme emri Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hazreti Peygamber'in tatbikatı da bu şekildedir. Fakat buradaki meclis bir danışma meclisi hüviyetindedir. Yani idarenin idareyi kontrol edebilecek, onu yönlendirebilecek durumda değildir.
Kararlarını sorgulayan, evet, ya da aldığı kararları yönlendiren,
evet,
bir
değildir. Sadece grup değil. Sadece istişarede bereket vardır. Bir insan bir başkasına bir şey sorarsa o bir tevazudur. Yani bunu benden başkaları da bilebilir, hatta daha iyi bilebilir demektir. Bu beğenilen bir davranıştır. Deniyor ki böyle yaparsa bir insan Allah onun kalbine işin doğrusunu ilham eder. Yani sorduklarını yapmak zorunda değil. Diyelim ki 10 kişiye danıştı, onu da ak dedi. O kara yapabilir. Hı hı. Yani ona karar verir ama onu bir kere sorması lazım. Bu iş nedir, hangi yoldan gideyim, şu işi nasıl yapayım diye sorması tavsiye ediliyor.
Yani kararını etkilemese bile sormuş olması onun iyi niyetini gösteriyor. Ve bu iyi niyetin karşılığında da, evet, Allah ona doğru yolu gösteriyor.
Doğru yolu gösterir. Diyelim ki ekseriyet bir tarafta. Diyelim ki herkes ak dedi. İdareci de der ki ya bu kadar adamın ak dediği şeyde ben kara demeyeyim. Veya ekseriyet ak demişse o da ekseriyete uyabilir. Ama bir gerekçesi varsa ekalliyete de uyabilir, azınlığa da uyabilir. Hatta tamamen danışıklarının hilafına da karar verebilir. Hatta uyanık idareciler fikrini söylemeden önce herkese danışır. İçinden beğendiği bir fikir olsa ben de sizin gibi düşünüyordum, hmm, diyerek en azından yiğitliğe leke sürmezler. Şimdi meclis bu manada bir danışma meclisidir ki buna meclis-i meşveret deniyor zaten. Bu İslam geleneğinde var, Osmanlılar'da da var. Nedir bu meclisin Osmanlılar'daki karşılığı? Divan-ı Humayun. Padişah tek başına memleketi idare etmez. Koca bir memleket, 20 milyon kilometre kareye ulaşmış bir memleket. Bir ucu neredeyse Atlas Okyanusu'nda, bir ucu İran hududunda, bir kuzeyde Moskova yakınlarına gelmiş. Hatta bazen Moskova bile bir taraftan Sudan'ı geçmiş, Afrika ortalarına kadar geniş bir imparatorluğun bir kişi tarafına idare edilmesi çok zor. Müşlü bir sekreterya var ama bir danışma meclisi var. Bu meclis diğer danışma meclislerinden farklı, güçlü bir meclistir. Otoriter bir meclistir. Divan-ı Humayun Osmanlı Devleti'ni idare eder. Savaşa karar verir, barışa karar verir, vergi konması, kanun yapılması, halkın şikayetleri, memurların hep burada görüşülür. Burada alınan kararlar padişaha arz edilir. Padişah katılmaz. Padişaha arz edilir. Padişah umumiyette bunları kabul eder. Çok istisnai hallerde ancak divana muhalefet eder ve onun aldığı kararı karşı çıkar. Osmanlı'da böyle bir sistem var.
Bu çok büyük kararlar için, mesela savaş gibi, barış gibi.
Evet, mesela Kıbrıs'ın, misal vereyim. Kıbrıs'ın fethi konuşuldu mecliste, divanda ve ada fethinin zor olduğu gerekçesiyle sefer yapılmamasına karar verildi. Hı hı. Padişah bu kararı bozdu. ve Kıbrıs'a sefer yapılmasını emretti. 1571 sonra? Sultan 3. 2. Selim ada fethedildi. Hı-hı. Yani el-mülükü mülhamun derler. Padişahlar, hükümdarlar ilham olunmuştur. Yani onlara Allah yardım eder. Aldığı kararlarda umumiyetle idareciler isabetli kararlar ama şartları var. İyi niyetli olacak ve de meşveret edecek.
Tabii bir de şöyle bir düşünce herhalde hasıl oluyor etrafındaki insanlara. Bir bildiği vardır, desteklemeliyiz.
Evet, hatta bunun içinde bir hikaye anlatırlar, ne deriz doğru bilmiyoruz ama doğru olmadığını düşündürecek bir sebep yok. Rüyasında Hazreti Peygamber'i görüyor. Hazreti Peygamber adaya, denize sefer yapan ümmetimden adaya, denize ilk sefer yapanlar mağfiret olunmuştur hadisi şerifini söyledikten sonra Kıbrıs'ı işaret ediyor. Kıbrıs'ı işaret ediyor fethedilmesi hususunda. Kıbrıs'ı fethedeceğini, karşılığında da kendisi için bir mabet yaptırmasını söylüyor. Şimdi padişah bir kere rüyasında Hazreti Peygamber'i görüp kendisine adanın fethedileceğini müjdelemesi, bir de karşılığında da bir vaatte almasından çok kalbi yatıyor bu işe. Hı hı. Adanın fethedileceğini düşünüyor ki sadık bir rüya olduğu anlaşılıyor. Uydurulmuşsa bile konsepte uygundur. Ve onun üzerine Selimiye Camii yapılmıştır, yaptırılmıştır. Şimdi böyle bir durum var ama dediğim gibi meşveret meclisinin kararı istişaridir. Ama tatbikatta Osmanlı padişahları hükümet etmezler. Hükümet eden divanı Hümayun'dur. Ama burada tabii bir parlamento hüviyeti görmüyoruz. Parlamentoda seçilmiş üyeler vardır. Ama o zaman Avrupa'nın neresinde parlamento var? İngiltere parlamentosu bile birkaç tane soylunun toplandığı padişah, krala otoritesini limite etmek için orada bulunan kimselerdi. Hiçbirinde halk temsilcileri hazır bulunmuyordu. Onun halkın katılması sonradan olmuştur. Yani demokratik vasfı sonradan kazanmıştır. Böyle meclislere Osmanlı Devleti'nde yani demokratik meclislere 1840 yılında rastlıyoruz. Tanzimat Fermanı'nın hemen ardından. Bu tarih çok mühim. Çok kişiye sorsanız Türkiye'de demokrasi ne zaman başladı diye sorsanız 1946 der. Veya bazısı 1923 der. Hı-hı. Halbuki ne 1923'tür ne 1946'dır. Türkiye'ye demokrasinin girişi 1840'tır. Hem de enteresan, yukarıdan değil aşağıdan. Yani taşla demokrasisi, mahalli demokrasidir bu.
Yani aslında bir halk yönlenmesi evet. Var.
Bütün vilayetlerde, kazalarda, şehirlerde, o zaman vilayet, sancak ve kazadır Osmanlı taksimatı. Buralarda meclisler var. Bu mecliste oranın mülki amiri var, müftüsü var, kadısı var, zaptiye müdürü var, defterdarı var, sandık emiri veya mal müdürü var. Onun dışında yerli halktan seçilmiş azalar var. Ve enteresandır, şimdi bu seçilmiş aza olması enteresan 1840 yılında hem de Osmanlı Devleti'nde. Çünkü Avrupa'nın hiçbir yerinde yok. Bu azaların yarısı Müslümandır. Yarısı gayrimüslimdir. Çünkü Osmanlı ülkesinin her yerinde gayrimüslimler yaşar. Gayrimüslimler...
Öyle midir ayrım? Yarı yarıya mıdır?
Hayır, hiçbir yerde yarı yarı değildir. Bazı yerde gayrimüslimler ekseriyettedir. Bazı yerlerde azınlıktadır.
Peki oran olarak genel mecliste yarı yarı bulacak
yani, mı? Yani 93 harbine kadar, 1877 yılına kadar Osmanlı Devleti'nde Müslümanlarla gayrimüslimler yarı yarıyadır. Müslümanlar çok az bir farklılık. Yani %51-55. Ama 93 harbinden sonra bu nispet 60'a 40'a, 1914'te ise 70'e 30'a düşüyor. Yani %70 Müslüman, %30 gayrimüslim. 1918'e gelindiğinde tabii gayrimüslimlerin gerek Ermenilerin gerek sürülmesi, gerek Rumların mübadeleyle gitmesi sebebiyle Cumhuriyet'in ilanında Türkiye'deki gayrimüslim nüfusu fevkalade. Yani yüzdelerin bile altında bir sayı ifade ediyor. Düşünün 1915 senesinde yani Ermeni teşhiri sırasında Osmanlı nüfusunun %6,6'sı Ermeniydi. Yani o Ermeniler bugün yaşasaydı şu anda nüfusumuz 70 milyon mudur?
Evet. Yani kabul ediliyor daha 4,5, yüksek.
4,5 milyon Ermeni yaşaması gerekiyordu Anadolu'da.
Şu anda öyle bir rakam yok.
50 bin kişi vardır Anadolu'da. Şimdi bu meclisler bu bakımdan mühimdir. Hem halkın seçtiği azalar var hem de yarı yarıya gayrimüslimler var. Düşünün yani İngiltere'de bir Katolik'in veya Fransa'da bir protestanın bir mecliste aza olarak bulunması düşünülemez bile. Yani değil, orada bürokrasiye bile giremezler. Buna dikkat çekmek
yakın
istiyorum.
Yakın zamanda demokrasinin çok işlediğini gördüğümüz ya da zannettiğimiz ülkelerde bile azınlıkları, mesela bir Türk'ün Alman parlamentosunda yer bulabilmesi çok yakın zamanlı konuşulan şimdi, şeyler. Ya da bir zamanda, kadının parlamentoda yer alması.
Yakın zamanda belki teorik olarak mümkündü ama pratikte mümkün değildi. O zaman pratikte de teorikte de mümkün değildi. Resmen yasaktı. Yani bir memurun Katolik olmayan bir memurun Fransa'da memur olması mümkün değildi. Hatta bazı Yahudiler vardı. Onlar vaftiz olurlardı. memuriyete girebilmek için vaftiz olan böyle çok yoğun. Avusturya'da da böyledir.
Yugoslavya'da da bir devlet işine girebilmek için Komünist Parti'ye
üye olmanız. Komünist Parti olmak gibiydi. Komünist ülkelerde de böyleydi. Evet, aynen böyle. Buna dikkat çekmek istiyorum. Bu taşla meclisleri o taşlanın işlerini görüşür. Orada yapılacak işler, asayiş, vergi, nafa, bayındırlık işte onları görüşür. Demokratik bir yerdir. Enteresan patırtılı, gürültülü patırtılı meclislerdir. Bazısında neredeyse bir konsil gibi. Mesela Diyarbakır Meclisi'nde Süryani papazı var. Çünkü ruhanilerin de olması. Ermeni papazı var. Her türlü Mardin, keza Urfa.
Danışırlar mı yani ruhani kişiliklerin olmasının sebebi?
Şöyle, oranın ileri gelenleri meclisin tabii üyeleridir. Yani patrikler, patrik varsa orada metropolit, patrik, ruhani, onlar tabii üyeler. Kadı, müftü, hatta müftü bir ara yok ama patrikler varsa o zaman müftü de olsun demişler. Müftüyü de almışlar çünkü müftü danışma meclisidir. Bunlar tabii bir meseleyi görüşüyorlar ve demokrat bir ortam var. Herkes fikrini rahatça söyleyebiliyor ve sonra oylanıyor bu fikir. Ha, tatbikatı ne kadardır, halkın rolü burada ne kadardır bu mühim değil. 1840 yılında böyle meclislerin olması bizde ve bu meclislerin öyle veya böyle demokrasinin daha hiç kimse tarafından bilinmeyen, telaffuz edilmeyen, ona karşı olan aşk da ilan edilmeyen bir devirde Osmanlı ülkesinde.
Peki adı nedir bunun? Bu yönetime verilen?
Memleket meclisleri. Adı yok. Yani monarşidir. Osmanlı devleti bir mutlak monarşidir. Ama taşla itibariyle bir demokrasidir. Şöyle diyebiliriz. Tam bir demokrasi midir? Belki demokrasinin bütün argümanları işlememektedir. Ama ortada bir demokrat yapı vardır.
Peki alınan kararlar uygulanır mı?
Şimdi şöyle. Normalde herkesin bir oy hakkı var. Fakat burada meclisi yönlendiren, ağzı laf yapan, mürekkep yalamış olanların sözü geçer. Ama halkta da böyle dirayetli bir kişi varsa o da meclise hakim olabilir. Ama bu çok az olmuştur.
Şimdi orada kimin dirayetli olup kimin sözünün geçtiğinden çok. Sonuçta ortak iradeyle alınan bir karar varsa, mesela bir yere bir okul yaptırılacak ya da bir
yol yapılacak, yol köprü yapılacak. Bir eşkıyanın tedibi var. Bazı vergilerin dağıtılması var. Çok enteresan meseleler görüşülmüş. Yani burada halkın sözü var mı? Var.
Sonuç itibariyle alınan karar uygulanmış mı?
Uygulanıyor tabii canım. Onda şüphe yok. Yani o sistem şu anda da devam ediyor. Yani vilayet meclisleri ve belediye meclislerindeki seçilmiş üyeler o zamandan bu zamana gelen bir geleneğin devamıdır.
Şimdi tabii şu anda onlara verilen bir hak var, bir yetki var. Diyelim ki il meclis üyeleri bir karar aldığında onun uygulanması gerekiyor.
Evet.
Ama o zaman alınan bir kararın uygulanıp uygulanmadığını denetleyecek bir mekanizma var.
Makam var tabii, şurayı devlet var. Şurayı devlete müracaat ederler. Sonra bunlar aynı zamanda birer idari mahkeme çıkartıyor içinden. Yani kendine göre bir şey kurulmuş. Ama dediğim gibi bu meclislerin nüfuzu, otoritesi bütünü itibariyle belki çok kuvvetli değildi. Dediğim gibi içinde çünkü her zaman bir güçlü kim, bir mecliste bir partiyi düşün. 300 milletvekili çıkarmış. Kaç ki başbakanın sözü, o partinin başkanının,
grup
başkanlarının sözü geçer. Onun gibidir. Burada da öyle. Ama bunun varlığı bile en azından bir gelenek olarak mühimdir. Bu gelenek 1840'tan günümüze hiç kesintisiz devam etmiştir.
Neden konuşulmaz?
Enteresan. Şöyle konuşulmaz. Çünkü yeni rejim Osmanlı Devleti'nin mutlak bir...
Ama bir tarihi bilgidir sonuçta ve bizim
tarihimizde... Ama bizde tarihi bilgiler biliyorsunuz çok şiddetli bir şekilde dezenfekte ameliyesine tabi tutulmuştur. Yani belli konular seçilerek günümüze taşınmıştır. Bir İstanbul'un fethi gibi, bir Fatih Sultan Mehmet gibi, bir Kanuni Sultan Süleyman gibi çok lokal hadiseler seçilmiştir. Onun dışındakilere bir dezenfekte tabi tutulmuştur ve yok sayılmıştır. Şimdi Osmanlı Devleti'nde demokrasinin varlığını siz telaffuz ederseniz o zaman sizin kurduğunuz yeni devlette demokrasi olmayan insanlar der ki biz geriye mi gittik? Böyle bir durum var. O zaman ne diyeceksiniz? Osmanlı Devleti mutlak monarşiydi. Halkın hiçbir söz hakkı yoktu. Biz halka söz hakkı getirdik.
Ama şimdi bunlar bunu inkılapların... bana söyleyebilirsiniz. Evet. Çünkü ben o dönemi yaşamadım. Evet. Aa, öyle miymiş derim. Tarihi bilmiyorsam da kabul ederim. Ama şimdi o dönemi yaşamış insanlar çıkıp da şunu demezler mi? Ya ben mecliste üyeydim.
Dediler ama inkılapların biliyorsunuz kendi kaideleri vardır, kuralları vardır. Bu kaidelerde o inkılaba gönül vermiş olan militanların sözü geçer. Bir dakika, siz bizi geriye götürüyorsunuz veya şurada yanlış yapıyorsunuz diyenler...
Geri gitmek de değil, hani doğruyu söylemekten bahsediyorum. Hı. Gerisi ilerisi belki tartışılır, o ayrı bir mevzu ama... Hani ben bu mecliste üyeydim, siz ilk defa bunun geldiğini söylüyorsunuz. Hani mesela bir yemek geldi önünüze, ilk defa yiyeceğiz bu yemeği. Ay, çocuk oradan çıkardı ki anne her akşam biz bunu yiyoruz.
Ama işte inkılaplar... Bunun söylenmemesi için gereken tedbirleri alırlar. Bütün dünyada böyledir. Fransa'da da, Rusya'da da böyledir. Yani daha önceden bunun olduğunu söylemek suçtur. Söylediğiniz zaman mürteci, gerici, yobaz damgası yiyebilir. başka bir takım paramiliter tedbirlerle susturulur. Eğer fazla konuşursa, nitekim mecliste, mesela birinci meclisteki çok demokratik yapının 1923 meclisinde görülmediğini görüyoruz. Buradaki çatlak seslerin ya tehdit edilerek ya öldürülerek ortadan kaldırıldığı anlatılıyor. Yani bütün bu dünyada inkılaplar, darbeler, ihtilaller kendinden önceki rejimdeki savunulacak tarafları, savunacak kimseleri susturmasını bilmişlerdir. Zaten ihtilal yapan, darbe yapanlar komitacılardır. Komitacı dağda eşkıya kovalamış, eli silahlı adamdır. Bu gerektiği zaman karşı taraftakini de sus, bu sözü bir daha söyleme, duymayayım diyebilir, yazdığını toplayabilir, gerekirse evini hapsedebilir, gerekirse sürgün eder, gerekirse öldürür. Bunların hepsi mümkündür ve görülmüştür. Onun için yani vaktiyle olanlar bitenler de rahatça hilafı telaffuz edilir ve yeni bir nesil yetiştirilmeye çalışılır. Yani buna inanan yeni bir nesil. Bütün ihtilaller bunu gerçekleştirmek istemişlerdir. Onun için ihtilallerin ilk hedef kitlesi mektepler olmuştur her yerde.
Doğasına aykırı değil aslında.
Değil, değil, normal
yani
bir şey.
Yani yapılan işe bakıldığında doğasına aykırı, evet, değil. Eğer yeni bir şey yapıyorsanız eskiden farklıysa yaparsınız. Evet. Adı o yüzden yeni olur,
evet,
zaten.
Şimdi şöyle, iki türlü yol var biliyorsunuz yenilikte. Bir evolüsyon, evrim, iki devrim. Revolüsyon. Birbirine benzediği için evrim devrim diye. Halbuki birinde tekamül, birinde inkılaptır. İnkılap başkalaşmak demektir. Bambaşka oldu. Kalp para derler mesela. Böyleyken böyle oldu. Ayken bey oldu. Siyahken beyaz oldu. Tekamülde ise bir kemal, olgunlaşma vardır. Ne demektir olgunlaşma? Pürüzlerinizi, zaaflarınızı kaldırırsınız, yok edersiniz. Üzerine bazı şeyler eklersiniz. Mevcut halinizle ilerlersiniz. İşte Osmanlı sisteminde tekamül ön plandadır. Her zaman savunulan şudur. Eski iyiydi. Bir takım pürüzler çıktı. Biz şimdi o pürüzleri zamanın şartları ışığında temizledik, düzelttik ve tekamül ettirdik. Mahkemeler, medreseler, sistemler hep tekamül etmiştir. Reisül Küttab hariciye nezaretine dönüştürülmüştür. Aynı kadroyla biraz daha tekamül ettirilerek. Ama devrim tamamen farklıdır. O eskiye ait ne varsa doğru veya yanlış olduğuna bakmadan siler. Yerine yepyeni, doğru olduğuna inandığı bir sistem koyar. Bütün inkılapların tabiatında bu vardır. Bu böyledir. Ama bu doğru mudur, yanlış mıdır? İnsan tabiatına aykırı mıdır? Bunlar başka bir münakaşa mevzusudur ama böyledir. Ama dediğim gibi bugün bu anlattığımız, şurada konuştuğumuz mevzuyu pek çok anayasa hukukçusu veya siyaset tarihçisi bilmemektedir.
Ya bu, tabii bunlar, bu bizim tarihimizde.
Bu anlattıklarımız bizim bir yeni keşif de değildir. Bir komplo teorisi de değildir. Bir inkılap düşmanlığı da değildir. Ortada gerçekler var. Memleket meclisleri var. Nizamnameleri var. Ben bu konuda çalıştığım için biraz belki daha fazla konuşuyorum. Mahkemeler kısmını ben çalışmıştım. Ortada bir takım kararlar var. Yani bir takım gerçekler var. Ve bir de bu bizim en azından dünyaya karşı, Avrupa'ya karşı demokratik geçmişimizin eskiliğiyle bir övünme. Ha diyeceksiniz övününce ne oluyor ayrı mesele ama bir şeyde eski olursanız bakın lokantaların kapısına 1926'dan beri
tabii,
yazıyor mesela.
Yurt dışında da öyle bir hemen, evet, bir den beri ilave, evet, ediyorlar.
Evet, bu mühimdir. Yani sizin bu konuda ciddi olduğunuzu, ayağınızın sağlam bastığını gösteriyor.
Kültürünüz olduğunu gösteriyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Evet. Yani ne diyoruz, bir şeker alacağız, onu gidip şekerciden alıyoruz.
Evet. Bakın Arap memleketlerinde hepsinde değil ama çoğunda, yani Osmanlı hakimiyetinden önce çıkmış olanların çoğunda, Afrika'da, Latin Amerika'da bir doğru düz demokrasi bir türlü oturmuyor. Çünkü demokrasi geçmişi yoktur. Ama Osmanlı Devleti'nde bir anda düşünün 1945 yılında bıçakla kesilmiş gibi bir demokrasiye geçildi. Birkaç aylık bir sıkıntıyla demokrasiye geçildi. Diyeceksiniz ki bu demokrasi tam demokrasi mi? Değil ama problem demokrasinin kendisinden veya halkın demokrasiye uymadığından kaynaklanmıyor. Burada başka bir takım güçler var. Bu güçler güç devrinde bulunmak istemedikleri için ve de güçlü oldukları için herkese diyorlar ki bizim demokrasi kültürümüz yok. Biz demokrat insanlar değiliz. Demokrasiye hazmedemedik. Ya demokrasi zaten iyi bir şey değildi. Hı hı. Diyerek bazı gerekçeler üretiyorlar ki doğru değildir. Yani zaten demokrasi bir amaç değildir, maksat değildir, bir vasıtadır, bir araçtır. İnsanların saadeti için, huzuru için insanların bulduğu bir vasıtadır. Yani insanları hazırlayacağız. Neticede demokrasi. Öyle bir şey olmaz. Demokrasi olur, insanlar daha iyiye giderler.
Evet. Kısa bir ara verelim, sonra tekrar buradayız.
Thank you.
Profesör Doktor Ekrem Buruk ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Osmanlı Meclisi mebusanına baktığımızda yarı yarıya azınlıklarla kurulu olduğunu görüyoruz. Yarı yarıya çok ciddi bir oran dedik. Ama nüfusun da karşılığı kurulduğu dönemde böyleydi. Şimdi gelin isterseniz biraz geçmişe gidelim ve meclisin anayasayla nasıl beslendiğine bir bakalım.
Evet. Şimdi bu mahalli meclislerden sonra Osmanlı Devleti parlamentoya geçmiştir. Bütün dünyada parlamentoculuk cereyanı var. Anayasacılık cereyanı diyelim biz buna. İşte Amerikan Anayasası, ardından Fransız Anayasası ile bütün dünya bir yavaş yavaş yazılı anayasalar ortaya koymuştur. Anayasa ne demektir? Bugün insanların çok kişi için belki bir şey çağrıştırmıyor ama anayasa demek aslında yönetenleri limite eden, onların hak ve salahiyetlerini, hak ve vazifelerini, halkın da haklarını gösteren yazılı metinlere biz anayasa diyoruz. Yani kral nereye kadar söz sahibidir?
Nereye kadar
ne yapabilir ne yapamaz? Halkın bu, krala karşı ileri sürebilecekler hakları nelerdir? Bunların hepsi anayasada yazılır. Bu bakımdan anayasalar ilk olarak bir anlaşma, bir olarak ortaya çıkmış. Daha öncesi bir ferman, sonrası bir anlaşma. Hani halkla hükümdar, yönetilenler anlaşma yapıyorlar. Osmanlı Devleti de bundan tabii masum kalamaz, uzak kalamaz. Osmanlı Devleti de neticede bir Avrupa devletidir, kim ne derse desin. 1856'da bu zaten bütün Avrupa devletleri tarafından tescillenmiştir Paris Konferansı'nda. Ve Osmanlı Devleti Düveli Muazzama'dan, 5 büyük Avrupa devletinden ve dünya devletinden birisidir. O zaman bile. Evet. 1914'te böyleydi. 5 süper güçten biriydi. Yani 1914'te bir milletler cemiyeti olsaydı Birleşmiş Milletler, Osmanlı Devleti onun daimi güvenlik konseyi azası olurdu.
Yani 5 daimi üyesi demek.
Birisi olur.
Veto hakkı olan
demek.
Ülke demek.
Osmanlı Devleti'nde tabii Jön Türkler dediğimiz Avrupa'dan, bilhassa Fransa'dan beslenen hürriyetçi, istibdada karşı entelektüeller var. İşte Ziya Paşalar, Namık Kemaller bunların en tanınmış olanlarıdır. İktidarda Sultan Mahmut'tan sonra Sultan Mecid gibi, Sultan Aziz gibi aslında Avrupa'yı padişahlar vardır. Yani toleranslıdır ve idareyi, otoriteyi paylaşmaya taraftardır. Fakat çok güçlü bürokratlar vardır. İktidarı paylaşmaya bürokratlar taraftar değildir.
Enteresan bir şekilde.
Evet.
Yani padişah otoriteyi paylaşmayı göze alırken...
Bürokratlar, bu da çok yanlış bilinir Türkiye'de. Padişahların çok sıkı kıskançlıkla iktidarı elinde tuttukları... Ali Paşaların, Reşit Paşaların bunu, hayır öyle değil. Ali Paşalar, Reşit Paşalar büyük insanlardı, tamam. Ama salahiyeti, yetkiyi, devletin iktidarını ellerinden kaçırmamak için ellerinden geleni yaptık, en büyük hataları budur.
Hala da bürokratlar
hala Türkiye'de da öyledir etkilidir. Türkiye'de. Askerlerle anlaşarak bazen eskiden ulemaydı, şimdi ulemaya gerek yok ama üniversiteliler var, hocalar. Şimdi bu Jön Türkler, yani Ziya Paşalar, Ebu Ziya Tevfikler, Namık Kemaller, bunlar ne Sultan Aziz'e ne Sultan Abdülmecid'e. Bunlar Ali Paşa'ya, Reşit Paşa'ya, Fuat Paşa'ya bunlara karşıydılar. Hmm. Bunların istibdadına karşıydılar. Diyorlar bizde de parlamento olmalı. Ve bunlar direttiler, direttiler. Sonra da Ali Paşa vefat ettikten sonra artık parlamentonun önü açıldı. Malum Sultan Aziz tahttan indirildi, öldürüldü. Sultan Murat tahta çıkarıldı. Sultan Murat daha sonra cinnet geçirdi, o da tahttan indirildi. Şehzade Abdülhamit Efendi bir parlamento ve anayasa sözü vererek darbecilerle anlaştı. Darbecilerin başında o zaman... Mithat Paşa vardır. Mithat Paşa aslında parlamentocu ve anayasacıdır. Fakat o da aslında tabiat itibariyle tanzimat bürokratları gibi despotik bir statükocu ve despotiktir. Abdülhamit Efendi Sultan II. Abdülhamit olarak tahta çıktı ve bir kanuni esası hazırlandı. Kanuni esası Osmanlı Anayasası'na verilen isimdir. Tarih 1876'dır. Prusya ve Brüksel, Belçika anayasalarından ilhamla hazırlanmış çok güzel bir anayasadır ve tarihimizin en uzun ömürlü anayasasıdır. 1876'dan 1924'e kadar yaklaşık 48 sene yürürlükte kalmıştır. Böyle bir anayasamız yoktu,
maddesi.
Rekor. Ufak tefek değişiklikler oldu, 1909'da değişiklikler oldu ama esas itibariyle anayasa yürürlükte kaldı ki bu bakımdan da kayda değer bir anayasadır. İfadesi açıktır, muğlak değildir sonraki anayasalar
gibi. Çok değeri var mıdır?
100 küsur madde, 120 madde civarındadır, çok fazla maddesi yoktur ama modern bir anayasadır. Padişah kimdir, meclis kimdir, başbakan kimdir, temel hak ve hürriyetler nelerdir bunları gayet güzel açık bir şekilde anlatıyor. Ve günümüz anayasasından da çok daha baskıcı bir anayasa değildir, onu da antır parantez söyleyeyim bir padişahlık anayasası olmakla beraber. Bu kanun esası parlamento kurulmasını öngörüyor bir meclis. Bu meclis hemen seçimler yapılması lazım fakat zaman yok. Biraz evvel anlattım ya mahalli meclislerde seçilmiş üyeler vardı. Bunlar parlamenter sıfatıyla İstanbul'a geldiler. Şimdi ilk meclisi bunlar teşkil ettiler. Yani 1876'da taşla meclislerinde hangi üyeler varsa Müslüman gayrimüslim onlar meclise geldi. Böylece meclisin yarısı Müslüman, yarısı gayrimüslim. Şimdi biz azınlık diyoruz ama Osmanlılar zamanında azınlık denmezdi iki sebepten. Birincisi zaten azınlık değildi gayrimüslimler. Neredeyse çoğunluktu. İkincisi de imparatorluklarda azınlık olmaz, unsur olur. Ana asırı İslamiye, ana asırı gayri İslamiye. Yani Müslüman unsurlar, Müslüman olmayan unsurlar. Tabir
çünkü
budur.
Çünkü Müslüman unsurlar da
vatandaştır,
birden fazla.
Birden fazladır ve vatandaştır. Müslümanlarla esas itibariyle aynı haklara sahiptir İslamiyet'te. Azınlık ise öyle değildir. Azınlık ulus devletin içinde bazı hakları koruma altına alınmış bir gruptur. Bunların tabii ki menfaatleri, kültürleri çoğunlukla çatışır. Onun için bunlara azınlık derler. İster istemez korunur onlar.
İşte enteresan bir şekilde hani azınlık ezilen gibi algılanırken aslında korunan da bir noktada.
Aslında pratikte böyle de olur. Çünkü azınlık her zaman yani şimdiki Türkiye'deki Ermenileri düşünün, Rumları düşünün. Türkiye'de azınlıktır bunlar. Bir Ermeni rahatça ben Ermeniyim diyemez. Subay olamaz. Yüksek makamlara gelemez. Bir Ermeni başbakan. Yani bir ezilmek vardır ama bu ezilmişlik çok ileriye gitmesin diye iç hukuk onu koruma altına alır. Çünkü o daha çok ezilir,
şimdi
yok edilir.
Bir taraftan ezilmiş gibi algılarken aslında bir taraftan onlara verilen bir takım haklar var, da
tabii.
Var. Mesela belli
mektepleri,
bir yerlere gelemiyorlar ama belli noktada da çok zor görevlere verilmiyorlar.
Verilmiyorlar
yani,
tabii doğru. Doğru o da var. Sonra mektepleri, mabetleri yani o konuda askere alınıyor ama işte yani mektepleri, mabetleri, dilleri, kendi dillerinde neşriyat yapma imkanları korunmuş. Yani bugün bir Müslümanın bile sahip bulunmadığı haklara din olarak diyorum. Gayrimüslimler belki Türkiye'de sahiptir. Ama dediğim gibi imparatorluklarda azınlık, çoğunluk yoktur. Ana asır
şimdi
unsurlar vardır.
Şimdi mesela Yunanistan'da yaşayan Türklere bakın.
Evet.
Hani en sıkıntılı olanlar,
evet.
Yunanistan'ın kuzeyindekiler için konuşuyorum. Yakın zamana kadar Bulgaristan, Yugoslavya'da kalanlara bakın.
O perişandı, perişandı.
Yani Türkmenlere bakın.
Tabii Çin'dekiler öyle.
Evet.
Yani ona bakarsanız öyle. Bu meclisi mebusan demek ki taştan gelen temsilcilerden teşekkür ediyor. İkiye ayrılıyor meclisi mebusan. Bu da dikkate değer bir husustur. Adı meclis mebusan değil zaten. Meclisi umumidir. Osmanlı Meclisi Umumisi ikiye ayrılıyor. Heyeti ayan, heyeti mebusan. Heyeti ayan denilen padişah tarafından tayin edilen 40 yaşını geçmiş, devlete hizmeti geçmiş oturaklı adamlardır. Bugünkü senatonun karşılığıdır. Demek ki bunu padişah seçiyor. Seçimde gelmiyor.
Bunlar
Avrupa'daki Lordlar Kamarası'nın karşılığıdır. İkincisi mebusan seçimle gelen azalardır. O da 200'e yakın bir milletvekilidir o zamanki nüfusa göre. Parlamentonun yasama yetkisi var. Kanun yapma yetkisi var. Çok belki bu kanun yapma yetkisi geniş değil. Yani neticede bunu padişah veya bir başka güç engelleyebilir. Ama şurası vardı. Osmanlı Meclisi istemediği bir kanunu yapmazdı. En azından bu yetkisi var. Ya belki istediği kanunu rahatça yapamaz.
Ama
istemediği kanunu da yapamazdı. Bu mühim bir adımdır. Hı hı. Mühim bir adımdır. Ve yasama yetkisini böylece padişah o meclise devretmiş oluyor. Fakat bu arada bir talihsizlik cereyan etti. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nde Osmanlı orduları muazzam bir bozguna uğradılar. Tarihi bir bozgundur. Türk tarihinin en mühim hadiselerinden birisi bu.
Kırılma noktası galiba
kırılma
Osmanlı
noktasıdır,
tarihi için.
Kırılma noktasıdır. Ve bu harpten Sultan Abdülhamit meclisi, daha doğrusu hükümeti ve meclisi sorumlu tuttu. Çünkü kendisi zaten yetkileri yoktu. Yetkinin çoğunu meclise devretmiş. Bunu fırsat bildi.
Zaten isteksiz miydi?
İsteksizdi. Ya şöyle, baştan istekliydi. Fakat sonra pişman oldu. Benim kanaatim budur. Yani Sultan Hamit yetkilerini paylaşabileceği ve icabında mesuliyet üzerinden belki atabileceği bir parlamenton olmasını istemişti. Fakat sonradan işin sarpa sardığını görünce, yani çünkü Türkiye'de
dedi.
Bir takım nüfuz grupları var. O nüfuz grubu, mesela Mithat Paşa İngilizlerin adamıydı. İngiliz sefahatine sığındı. Yani onlardan yardım istedi. Yani böyle bir takım bürokratların gücü kırılmadan Sultan Hamit parlamentoya izin vermesinin bir hata olduğunu düşündü. Ve buna da ağır bir ilaç tatbik etti. Meclisi kapattı. Meclis enteresan bir meclistir. Yani bu meclisteki görüşmeler enteresan olmuştur. O zamanın şartlarında. Avrupa'yı bir meclistir. Fakat padişah parlamentoyu feshetti. Ne yapması lazımdı? Yeniden seçim yapması lazımdı anayasa gereği. Fakat bunu yapmadı. Dolayısıyla parlamento bir daha 1908'e kadar toplanamadı. Anayasa kaldırıldı mı? Hayır. Yani yürürlükte devam etti.
Ama enteresan.
Ama başka maddeler uygulanıyor.
Ama başında yani varlığının sebebi olabilecek
madde uygulanmadı. Onun için buna birinci meşrutiyet derler. Saltanatın sonlarına doğru artık Sultan Hamit her bakımdan sıkıştırıldı yeni bir parlamentoya. Sonunda 3. Ordu subayları Selanik'te ayaklandılar. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kışkırtmasıyla.
İstanbul'a doğru.
Onun üzerine padişah parlamentoyu toplamaya karar verdi. Biz buna ikinci meşrutiyet diyoruz. Hı hı. Seçimler yapıldı 1908'de. Ve o zamanın şartlarında Merkez İttihat ve Terakki'nin güdümünde. Fakat olabildiğince demokrat bir parlamento toplandı. Bu parlamento da enteresan bir parlamentodur. Çok şeyin görüşüldüğü bir ciddi bir parlamentodur. Bir sene sonra 31 Mart vakası bahane edilerek Sultan Abdülhamit tahttan indirildi. Ve bundan sonra çok mühim bir hadise oldu. Anayasa değişikliği yapıldı. 1909'da yapılan anayasa değişikliği Osmanlı Devleti bugün İngiltere'nin birebir eşi bir sisteme oturtuldu. Parlamenter demokrasi. Artık padişahın neredeyse hiç yetkisi yoktur. Bugünkü Cumhurbaşkanı kadar yetkisi yoktu padişahın. 1909'da
yani sadece sembolik görsel.
Gene belki karakteri güçlü olursa güçlü. Karakteri zayıf olursa Sultan Reşat gibi zayıf bir makam haline getirildi. Parlamento ve hükümet güçlendirildi 1909'da. Ve bu 1909 bir rejim değişikliğidir Osmanlı Devleti'nde.
Peki.
Mutlak monarşiden parlamenter monarşiye geçilen bir rejimdir.
Tamam, şimdi tam da burada aslında belki de bunun adımları ilerleyecek. İşte Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı vesaireye giderken neden bu rejim Osmanlı İmparatorluğu'nda oturmadı, tutulmadı, beğenilmedi? Halkın yaklaşımı neydi?
Şimdi şöyle. Birinci sebep, bu rejimi kuran İttihat ve Terakki fırkasıydı. İttihat ve Terakki fırkası baştan Hürriyet, istibdada son verme gibi güzel, parlak, yaldızlı sözlerle geldiler. Fakat ondan sonra kendileri eski rejimi aratacak bir istibdat kurdular. Partizanlaşma başladı. Muhalif milletvekillerini öldürtme, muhalif insanları vazifeden atma, sürgün etme, taciz etme, dövme, sövme, öldürme. Hatta sonunda seçimleri hile karıştırma. Seçim sandığının başına sopalı bir adam koyma, sopalı seçim denir 1912'de. Bütün bunlar halkta İttihat ve Terakki'ye bir antipati doğurdu. Dolayısıyla onun kurmuş olduğuna inandıkları bu rejime de bir itimatsızlık hasıl etti.
Bir özdeşleştirmeye
çok
gittiler yani.
Büyük bir yanlışlık oldu ama öyle oldu. Ondan sonra bir de iddiatçıların sebebiyet verdiği Trablus, Balkan ve Birinci Dünya Savaşı bunu katmerledi. Dediler ki iddiatçılar bizim başımıza bela oldu. Hı hı. Kurdukları sistem de başımıza bela oldu. Halbuki mecliste bir problem yoktu.
Peki,
sistemde bir problem yoktu.
Peki bir soru da bu sistemi İttihat ve Terakki değil de
Sultanahmet kurdu.
Kendisi
evet.
Kurmuş
İşte
olsaydı.
Sultanahmet'in benim kanaatime göre en büyük hatası budur. Tabii yıllar sonrasından, 100 yıl sonrasından ahkam kesmek doğru değildir. Ama yani padişahın yanında değiliz, bunu sormamız mümkün. Ama benim şahsi kanaatim Sultanahmet, tabii o da kendince doğru bildiğini yaptı ama Sultanahmet iddiaçıları bırakmadan bir parlamento toplasaydı veya 31 Mart vakasına müdahale edip isyanı bastırıp iddiaçıları tasfiye etseydi memleketin çehresi bambaşka olurdu. Ama Sultanahmet çok yaşlanmış, çok bezmiş, çok hadiseler görmüş.
Ve uzun yıllar tahta kalmış,
33 sene. Amcası tahta indirilmiş, öldürülmüş, abisi tahta indirilmiş, cinnet geçirmiş, defalarca suikaste uğramış, defalarca darbe teşebbüsü olmuş, sarayın içinde en güvendiği adamlardan şey. Padişah da aşırı bir endişe ona bunu yaptırmamıştır.
Bir panik atak hastası
yani,
gibi
olmuştur
sanki,
evet. İster istemez bu hadise olmuştur. Yani bunu yapabilir miydi? O da ayrı mesele ama padişah yapsaydı İttihat ve Terakki'ye fırsat bırakmasa memleketin
hani
çevresi bambaşka olurdu.
Bir güç bunu yapmış olsaydı.
İşin herhalde başka bir yönü var. İttihat ve Terakki 1918'de tasfiye edildi. Biliyorsunuz 1908 seçimleri oldu. 12'de tekrar seçimler oldu. Bunlara sopalı seçim diyoruz. 14'te İttihat ve Terakki meclisi feshetti. 1914'ten 1918'e kadar meclis yoktur. 1918'de tekrar seçimler yapıldı. Meclis toplandı. Fakat meclisi Sultan Vahidettin feshetti. Çünkü meclis iddiaçıların yine kontrolündeydi. Halbuki memleket işgal edilmiş, iddiaçılar out olmuşlar. Yeni baştan bir seçim yapıldı. 1920 yılında İstanbul'da meclisi mebusan son toplantısını yaptı. Bu toplantıda çok mühim bir karar alındı. Çok mühim bir karar. Misak-ı Milli dediğimiz bir karardır. Memleket yer yer işgal ediliyor. Parlamento dedik, İstanbul'da Sultan Vahidettin'in kurduğu parlamento. Biz memleket ne kadar işgal edilirse edilsin bir sınır çizmişiz kendimize, vatan sınırı. Bu sınırı içindeki haklarımızdan vazgeçmeyiz. Bu yemini ettikten sonra parlamento İngilizler tarafından basıldı, dağıtıldı. Kaçabilenler Ankara'ya kaçtılar, kaçamayanlar tevkif edilerek Malta'ya sürüldüler. Tabi bunun için iddiaçı olanlar da vardı. Ankara'ya gelenler Ankara'da kurulan yeni meclise üye oldular. Hı hı. Ankara'daki 23 Nisan 1920'de kurulan meclis İstanbul'daki meclis-i mebusanın bir devamıdır. Evet. Devamıdır her bakımdan. Nereden biliyorum bunu? Adı aynı değil. Mebuslar tabii mebus kabul edilmiş. Üstelik orada görüşülüp de kanunlaşamayan kanunlar burada görüşülüp kanunlaştırılmış.
Bir sanki adres değişikliği gibi.
Evet, böyle olmuştu. Ve de anayasa 1876 anayasası 1924'e kadar bu mecliste tatbik edilmiştir. O zaman Ankara'daki meclis 1923'te feshedilen meclis, 1920'de İstanbul'da toplanıp dağıtılan Meclis-i Mebusan'ın, son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın devamıdır. Adı farklı olsa bile. 1918'de iddiaçlar düştü. Osmanlı Devleti belki işgal edildi ama eğer bu işgal yapılmasaydı, Avrupalıların kabahatidir ve her şey yürüseydi, Osmanlı Devleti tam bir demokrasiydi. Padişahın statüsü belli, meclis güçlü, hükümet güçlü. Yani Avrupa'daki parlamenter monarşiler gibi bir monarşiydi. Osmanlıların başına o belalar gelmese, Türkiye bugün İngiltere gibi demokrasiyle kesintisiz bir şekilde yönetilen, en azından 1908'den bu yana, en azından 1918'den bu yana kesintisiz yönetilen pek çok müesseseleri oturmuş, pek çok münakaşaların yapılmadığı, pek çok sıkıntıların yaşanmadığı, darbeymiş, şuymuş, buymuş olmadığı, milli geliri yüksek, bölücülükmüş, bilmem ayrılıkçılıkmış gibi problemli yaşanmadığı bir ülke olabilirdi. Bu büyük bir şanssızlıktır.
Evet. Tabii bunu, bu üzerine konuşması gereken bir başlık. Belki önümüzdeki haftalarda devam edeceğiz. Ama şu bir gerçek ki, demokrasiyle yakınlığımız, demokrasiyle ilişkimizde bir uyuşmazlık var gibi hissediyorum. Sanki kanımız mı tutmuyor? Neden bir
efendim
sıkıntımız
şöyle,
var?
Efendim şöyle, tabii ki demokrasi insanların bulduğu bir rejimdir. Bu insan tabiatına uyar uymaz ayrı mesele ama insanların bulduğu bir rejimdir. Ve insanların bulabildiği en iyi rejimdir. Düşünürlere, filozoflara sorsanız en iyi rejim demokrasi değildir. Seçkin insanların yönettiği bir yerdir. Buna ütopya deniyor. Böyle bir ülkesi var, Thomas More'un var, antik çağda Yunan filozoflarının var, bizim şark dünyasında Farabi'nin Medinetül Fazılası var. Belki ideal olan bu. Ama bu ideal hiçbir zaman mümkün değil. Seçkinlerin iyiliğin idaresi hiçbir zaman mümkün olmadığı için çoğunluğun dediğinin olduğu, azınlığın da haklarının korunduğu demokrasi ön plana çıkmış. Bu insanlar için bulunmuş en güzel rejimdir.
Çoğunluğun dediğinin olması, hani en azından kendim ettim, kendim buldum. Sonuç evet, ne olursa olsun bunu kabullenmek anlamına geliyor. Geliyor.
Ama şimdi tabii demokrasiye karşı dediğim gibi bir takım güç odakları vardır. Şimdi diyelim ki bu memlekette bir idare var. Çoğunun dediği olacak. Eğer siz burada bir güçseniz, silahlı veya paralı bir güçseniz ve de siz bu çoğunluğun dediğinin olmasını istemiyorsanız ne yapacaksınız? O zaman demokrasiyi mümkün mertebe sekteye uğratmaya çalışacaksınız. Nasıl? Ya darbe yaparak, önünü keserek, işte memleket kan gövdeyi götürüyordu, bu bize uyuşmuyordu, işte ihtilaf getirdi, halbuki birlik bir beraberlik falan deyip darbe yaparsınız veya el altından demokrasinin çalışmaması için seçimleriyle katıştırırsınız, milletvekillerini etkilersiniz, rüşvet verdirtirsiniz, komplo kurarsınız ve böyle demokrasinin o memleketi yürümesini engel veya kamuoyunu yanlış yönlendirirsiniz, medyayı kullanırsınız. Bunlar dünyanın her tarafında tatbik edilen yollardır demokrasinin işlememesi için. Sonra da dersiniz ki demokrasi bize uymuyor, biz henüz demokrasi kültürüne uymamışız. Biz daha henüz demokrasiye uymak için 40 fırın ekmek yememiz lazım. Daha biz çok ileri bir millet değiliz. Çok geri kaldık. Bunlar doğru değil. Bunlar doğru değil. Ama gerçek.
Evet, yani yukarıdan bakıldığında görülen, evet, içinde bulunduğumuz, evet, yaşadığımız bize hissettirilen de bu doğrusunu isterseniz. Çok teşekkür
ederim.
Tekrar görüşmek üzere sevgili dinleyiciler. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.